Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'den haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Evet Murat, merhabalar. Seni sormalı.
Bizler de iyiyiz. 17-22 Mart 2014 arasını konuşuyoruz. Evet. Teknoseyir.com adresimiz, Facebook adresimiz ve Twitter adresimiz /teknoseyir aynı.
Twitter'a girebilirlerse.
Girebilenler girer. Konuşacağız zaten. Geçen hafta ne yaptıktan başlayalım Levent abi.
Evet.
Teknoseyir 3 yaşında özel bölümümüzü nihayet yaptık.
Evet, biraz geç kaldı ama Mart ayından dışarı çıkmadı sonuçta. Evet. Özel bölüm yayınlandı, istatistikler verildi.
Tahmin edeceğin üzere rekor bir izlenme aldı kamera arkası.
Öyle, özel bölüme de işte birçok iyi dilek mesajı geldi, temenni geldi, teşekkürler herkese. Doğum günü kutlaması oldu.
Evet.
Herkese teşekkürler.
Evet. Öyle de geçirmiş olduk.
Üçüncü kamera yılımızı. Arkası da işte öyle, o da geçti gitti.
Başka ne yaptık? Sistem rehberinin 3. overclock'lu bölümünü yayınladık. O da bayağı evet. İyi oldu çünkü su soğutmadan adam gibi güç kaynağı her şey vardı.
Evet.
GT 6 turnuvası yaptık.
PlayStation 3'te araba kullandık. Çarpa çurpa sürterek falan. Yarışı bir şekilde bitirdik.
Evet.
Sürpriz galibiyet oldu. Macit ağladı yine.
Evet.
İşte ama ne yapalım? O kadar da antrenman yaptı. Başından kalkmadı.
Aynen öyle.
Yine
kaybetti.
Yine kazanamadı. Geçmiş olsun.
Otoseyir'de SUV ve sedan tartışması yaptı bizimkiler. Arada bir tartışma konusu yapıyorlar ama Tabii şey değil hani. İkisi de bir taraf seçiyor. Onu tartışıyor. Aslında hani birazcık senaryo gibi o.
Öyle olur ya, o şeydir. Okulda da hani bize münazara yaptırırlardı.
İşte
münazara. Böyle seni bir takıma koyuyorlardı falan. Şimdi yapılmıyordur artık öyle şeyler.
Herhalde yok, bilmiyorum.
Bir de orada şey var, böyle yeneceksin karşı takımı. Nasıl yeneyim kardeşim yani, ne bileyim, nasıl yani şeyle boks maçı yapsak tamam yenelim de nasıl bir tartışarak neyini yeneceksin?
Evet.
Neler yaşadık ya.
Vallahi. Sony'nin Ericsson'unu inceledik Levent abi. Çok muhteşem bir fotoğraf makinesi. Tabii tahmin edeceğin üzere her zamanki gibi aynı eleştiriyi aldı, çok pahalı diye.
Şimdi RX1'i ben biliyordum.
Evet, RX1 var, RX100 var.
RX1 benim hoşuma giden bir makineydi ama tabii alabileceğim bir şey değil.
Tabii canım.
Ericsson daha mı iyisi?
Abi bu şöyle söyleyeyim, bunun 1 inç algılayıcısı var. Yani şey değil, hani full frame ya da APS-C değil. Tamam, küçük algılayıcı da. Abi Sony bir lens koymuş buna.
Hmm.
24-200 mm ama sabit 2.8 diyaframı var. Muhteşem çekiyor. Ve yani 1 inç algılayıcısı var demezsin. Çok güzel filtreliyor. JPEG çıktısı çok güzel. Ama fiyatı da $1,300. Yani 4.000 liraya yakın bir fiyatı var. Yurt dışı fiyatı
RX1
tabii.
RX1 daha pahalıydı.
RX1 daha pahalı tabii de.
RX1 full frame.
Evet, çünkü onun algılayıcısı büyük.
Bunun yani 1 ile 100'ün arasına mı geldi bu 10?
Evet, öyle diyebilirsin.
Yani böyle numaralarına bakarak
ama şöyle,
ürün seçmek.
Hiç oralara girme abi. Bunun eşi benzeri yok. Ne Sony'de var ne başka yerde var. Bu yine kendi klasmanını yarattı.
Hmm.
Diyorlar hani bunu alacağıma full frame body alırım diyen var. Doğru, alınıyor. Ama full body ile fotoğraf çekemezsin. Lens alacaksın.
Şimdi telefonlar kompakt makinelerin hani gırtlağını sıktıkça üreticiler farklı arayışlara girdiler. Artık o cepheyi bırakıyorlar telefonlara. Tamam, ben hala kötü bir kompakt makinenin bile genelde iyi telefonlardan, hani istisnalar hariç, iyi çektiğini düşünüyorum ama artı ergonomi falan avantajı olduğunu düşünüyorum. Fakat yani onu kabullenmek gerek. Kompaktların sonu geldi.
Kesinlikle.
O yüzden hani o cepheyi bıraktılar telefonlara. Şimdi telefonların yapamadığına yükleniyorlar.
Evet.
Değişik özellikler işte. Daha iyi optik. Daha büyük algılayıcılar falan. Son 2 yıl içinde bir sürü böyle değişik şey gördük.
Doğru.
Yani Micro Four Thirds ile başladı bence. Ardından geldikçe geldi.
Evet, bu da şey abi, hani normal DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılan lensi Sony almış. SLR benzeri gövdeye takmış. Öyle hayal et. Normalde ne yapılıyordu? Algılayıcı, büyük algılayıcı takıyorlardı.
Evet.
Ama şimdi algılayıcıyı dokunmamış Sony çok fazla. Lensi tak diye koymuş. Aa, çok güzel bir şey ama tabii Türkiye şartlarında maalesef pahalı. Ona hani bir şey demiyorum. Ama şeyle kıyaslamak hata. Yani SLR alırım daha iyi. Onun cevabı değil o. Çünkü
Anladım.
SLR'yi iyi bir lens alırız. Lensin fiyatı 2,5 milyar zaten.
Tabii ki.
Ama işte 1300 dolar da Türkiye için pahalı. Bakalım.
Artık bu fotoğraf makinelerinde şey yok değil mi? Amazon'dan alırım ucuza gelir. Hani
pek yok
arkadaşa
abi.
getirtirim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla artık o eski deli farklar olmadı.
Yok.
Eskiden yarı yarıyaydı.
Aynen öyleydi. Şimdi hani buranın da paralel ithalat yasal olunca 200-300 lira farka neredeyse alabiliyorsun Amerika'nın üzerine
evet.
bir sürü modeli. Hatta bazılarında kar marjı o kadar düştü ki normalde sadece paralel satan yerler giriş modellerinde artık distribütörden alıp satıyorlar.
Anladım. Peki.
Şimdi gündeme geçelim.
Evet.
Türkiye'nin gündemi belli Levent abi biliyorsun. Dün gece ansızın Twitter'a girememeye başladık ama tabii ansızın sayılmaz. Öncesinde başbakan Twitter'ın
gün içinde, aynı gün içinde.
Evet, aynı gün Twitter'ın çökünü kazıyacağını açıkladı ve hani şey dedi hani yani tepkiler ne olursa olsun bak
ben yapacağım
dedi ve yaptı.
Akşam yani insanlar onu şey çünkü daha önce de kapatacağız falan demişlerdi ama işte seçimden sonra falan demişlerdi.
Evet.
Kimse akşamına beklemiyordu.
Evet.
Akşamına ilk Uydunet Türksat'tan başlamak üzere.
Her zamanki gibi.
Erişilemezlik haberleri geldi. Fakat tabii Türk halkı YouTube zamanlarından, YouTube yasağı zamanlarından antrenmanlı olduğu için Türk halkının kullanım hızını zerre kadar kesmedi.
Doğru.
Herkes yasaktan 5 dakika sonra herkes Twitter'daydı. Artı şöyle ilginç bir şey oldu. Hayatında Twitter kullanmayan, Twitter hesabı olmayan adamlar bile ya ne oluyor diye adamlar Twitter'a geldiler. DNS değiştirme konusunu artık yani çocuk bile öğrenmiş Türkiye'de.
Doğru.
Yani o bu fakat bak şu ilginçti. Biz bu meselenin farklı detaylarını görelim. Bak YouTube yasağı zamanlarında işte DNS değiştirme falan konuları konuşuluyordu, ediyordu falan. Bu sefer hep şey soruldu özellikle hani Facebook'ta. Mobilden nasıl DNS'i
evet.
değiştiririm? O zamanlar bir Allah'ın kulu da ya mobilden nasıl DNS değişiyor diye sormuyordu.
Hı hı.
Bu acaba hani YouTube zaten trafik zaten hani mobilden video izlenmiyor mu yoksa akıllı telefon sayısının artması mı acaba ya da mobil kullanım alışkanlığının artması mı?
Bu Twitter'ın mobilden kullanıldığını gösteriyor Levent abi bence.
Çok ilginçti yani bu sefer herkes onu sordu.
Evet.
Birbirine yardımcı oldu insanlar.
iOS'ta da Android'te de bir sıkıntı yok o konuda anladığım kadarıyla.
Evet. Windows Phone sıkıntılı. Windows Phone'da Nokia'nın Express diye bir şey var. Browser var.
Hmm.
O browser bu Opera'nın mantığında. Hani Nokia'nın sunucusundan geçiyor senin trafiğin geliyor. Dolayısıyla yasaklar falan ona işlemiyor. Oradan illaki ulaşman gerekiyorsa ulaşabiliyorsun. Fakat tabii bu Twitter'ın hani istemcisi için çözüm değil. Windows Phone'da biraz sıkıntılı o mesele.
Evet.
Android konusunda da ben şunu söyleyeceğim. Tabii işte insanlar birbirlerine yardımcı oldular, öğütler verdiler, nasıl yapılacaklarını anlattılar ama hep sabit IP vererek, rootlu değilse telefonun sabit IP verirsen DNS'i de belirtebiliyorsun. Şimdi insanlar onu yaptılar ama o sabit IP bir noktada sorun çıkartır, çakışma yaratır. O ağda başka bir aygıt o IP'yi aldıysa sizin telefon çakışma yaratır. Yani dolayısıyla tam çözüm diye görmeyin. Ya da ileriki günlerde işte ev ağınızda neden benim telefonum Wi-Fi'ye bağlanmaz oldu falansa bunu kontrol edin önce.
Hı hı.
Sabit IP'den kurtulmaya bakın. Hotspot Shield diye bir uygulama var mobil platformlarda.
Evet.
O çok ilgi gördü.
Chrome'un eklentisi.
Chrome'un eklentisi neydi?
Zenmate
miydi? Çok ilgi gördü.
Bir de şimdi bazı daha önce de olmuştu. VPN servisleri de Türkiye'ye el attılar yine. Hani
evet.
Beer miydi? Share miydi?
Beer Tunnel.
Ha, Tunnel ama evet. O şey açmış. Sınırsız VPN açmış.
Evet.
Türkiye'ye.
Evet.
Biliyorsun şimdi şey YouTube yasakları bu tunnelcılara büyük paralar kazandırdı. Çünkü adamlar...
K tunnel değil mi?
Evet.
Travian reklamından
evet.
ölmüştük.
Evet. Reklam gelirlerinden adamlar bayağı bir para kazandılar.
Evet.
Şimdi Türkiye onlar için bir pazar tabii ki de. Bence şeyler için de önemli bir hedefiz. biliyorsun trafiği üstüne alıp o bilgileri bizi çalmak isteyen tipler de var.
Tabii ki, tabii
yani
ki.
Yani gelin bedava VPN diyen herkese atlamamak lazım.
Tabii ben dün akşam bir mesaj yayınladım Facebook'ta. O kadar hani takip edileceğini sanmıyordum. 250 kere mi ne paylaşılmış. Hatta onun bir arkadaş ekran görüntüsünü alıp Twitter'a attı. O benden çıktı yani artık kaç 2000, 10.000, 20.000 kişiye erişti bilmiyorum. Ya ben orada şeyi özetlemiştim. Şimdi burada bu puslu havayı seven kurtlar var. Araya dalıp yani size bir yerden şimdi DNS değiştirmeyi falan hepiniz biliyorsunuz ama bir yerden bir adres geliyor. Bunu yaz. Ya dur yazma. Çünkü tam geçen hafta konuştuğumuz konu DNS kötüye kullanılabilir. DNS dediğin şey Murat bir liste. Orada çok basit anlatıyorum ama milyonlarca satırlık bir liste. Her sunucunun hani dark hardware'ın adresi şu, TeknoSeyer'in şu, Google'ın şu. Karşısında IP'si var. Bu kadar basit bir şey. Fakat orada şey var işte. Sen işte işbank.com.tr'nin karşısına gerçek işbankın IP'sini değil de kendi sunucunun adresini yazarsan adam işbank.com.tr yazdığında senin sunucuna gelir. Sen de oraya bir sahte işbank, garanti bankası neyse sitesi koyarsan adam şifresini paşa paşa girer hiç fark etmeden yanlış yere gittiğini. Ve bu yapılıyor. O yüzden ne olduğu belirsiz DNS adresi kullanmayın. Open DNS gibi, Google DNS gibi, Komodo gibi, bunun gibi başka örnekler de var. Tanınmış, kendini, rüştünü ispat etmiş yılların firmalarını kullanın. DNS değiştiren programları kullanmayın. Çünkü şöyle, şimdi programı hedef göstermek ya da programı otomatikman suçlamak istemiyorum. Program iyi niyetli olabilir ama program sana DNS atıyor ya, o atadığı DNS çalınmış olabilir. O yüzden siz kendiniz elle girin, ne girdiğinizi bilin. Program evet. değiştirirse ne yaptığını bilmiyorsun. VPN'de sen çok doğru söyledin. Ne olduğu belirsiz bir VPN'le bankacılık işlemi falan yaparsınız, hesabınızı boş bulursunuz. Şifrelerinizi, Gmail'inizi, onuzu bunuzu çalınmış bulursunuz. Bilgilerinizi rehin alınmış bulursunuz. Aman dikkat. İnternetten sitesinden araştırın. Oradan anlarsınız zaten.
Tabii.
Soruşturun arkadaşlarınıza. Hı hı. Bir de ben şunu eklemek istedim. Şimdi VPN bu dönemlerde bilinmeye başlandı. Herkes VPN diyor artık. Ve bu şey gözüküyor hani çare. Hı hı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Hani VPN'e güvenip internette haylazlıklar yapmayı niyetlenen arkadaşlar. Sakın güvenmeyin, kapınızda polisi görürsünüz. Çünkü bu VPN firmalarının aman biz log tutmuyoruz, kayıt almıyoruz falan iddialarına zerre kadar güvenemezsiniz.
Zaten biz tutuyoruz diyorlar.
Yani ben de şunu söylüyorum. Tutmasa o firmayı yaşatmazlar. Hı hı. O yüzden hani şurada şimdi bir ofis açsak da biz sahte pasaport, kimlik hepsini yapıyoruz. Şey ofisi, baskı ofisi diye şey açsak bizi bir hafta açık kalabilir miyiz? O hesap. O yüzden hani sakın ben gizliyim, istediğimi yaparım. İşte şu küfür edeyim, şunu yapayım. Aman yapmayın, yanarsınız. VPN. Tor ağı var
evet,
biliyorsun.
Doğru.
Bir arkadaş da dün şöyle bir yorum yapmış. Benim Tor konusunda çok deneyimim yok fakat daha deneyimli bir arkadaş blogunda ismini hatırlayamıyorum affetsin. Şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki Tor'da sen bir aynı BitTorrent gibi bir ağa katılıyorsun. Bir ucundan doğru. da sen tutuyorsun ya. Adam diyor ki tamam sen hani Twitter'a bakmak için Tor'a girdin. Çok masumsun ama başka birisi, sen artık o network'tesin. Başka birinin trafiği de senin üzerinden geçecek.
Doğru.
Sen Twitter'da işte siyasilere mesaj atayım diye girmişken başka birisinin uyuşturucu alışverişi senin üzerinden geçerse kapında hani Türk polisini değil FBI'yi bulabilirsin. Hı hı. Çok daha büyük başın derde girebilir. Ne yaptığını bilerek hareket et.
Doğru.
Yani en azından bunlara gireceksen de bil. Riski bil. Demiş. Onu bilmiyorum. Daha deneyimli arkadaşlar Tor konusunda daha deneyimli arkadaşlar kendi yorumlarını getirsinler. Biz de bunları tekrarlamış olalım. Hı hı. Üzerimize düşeni yapalım. İnsanlar zaten DNS değiştirmenin artık kurdu olmuş, profesörü olmuş. Mobil platformlardan falan değişiyor. Zaten yasak cuma akşamı itibariyle galiba kalkmaya başladı.
Hı, öyle bir şeyler gözüküyor da. Cumhurbaşkanı bile biliyorsun açıklama yaptı böyle iş olmaz diye.
Öyle Melih Bey, Melih gerçek tweet atmaya devam etti. Ben de yeni sayarını yaptım. İşte bunlar da şey, artı hani bakıyorsun partiler Twitter'a reklam vermişler. Ya. Onlar devam ediyor falan. Serhat Ayan yasaktan sonra bir şey yayınladı. Trafik analizi yasaktan sonra ne oldu bitti. Sadece %2 azalmış. Türkiye'nin Twitter kullanımı yasaktan sonra. Çünkü hiç zaten insanlar DNS'leri falan değiştirmişti.
Tabii canım.
Yani normalde biliyorsun.
Kimse kullanmıyor telekom evet. Şeyini bilenler.
Evet. O yüzden insanlar sadece %2 düşmüş. Amerika'nın Twitter trafiği artmış ama ona da diyorlar ki acaba Türkler hani VPN ile bağlandığı için o yüzden mi arttı? Yani bana... yasak yine biliyorsun YouTube yasağı kimseyi engellemiyordu. Hı hı. O hesap.
Öyle ama şimdi biliyorsun biz bir sansür teklifi diye hani burada çok tartıştık. O ne diyordu? Artık siteler böyle kökünden yasaklanmayacak. URL tabanlı olacak. İşte evet. Hatta örnek verilirken de Twitter sık sık kullanılıyordu. Twitter yasaklanmayacak. Oradaki bir kişinin işte ID'si yasaklanacak. Hani?
Deniyordu.
O yasa çıktı. Evet. Hani yine Twitter'ın kendisini engellediler. Hiçbir işe öyle yaramadı. Öyle. Ya öyle. Kendi çıkardıkları yasa öyle. Üstelik.
İşte iddia şu. Biliyorsun Türkiye devleti yabancı firmalardan sık sık işte bilgiler talep ediyor. Yabancı firmalar da pek sallamıyorlar. Biliyorsun. Hatta biz bunun eleştirisini de yapmıştık hani geçmişte. Dedik ki ya bu hani Türkiye'yi sallamıyor ama aynı talep Amerika'dan gelince kabul ediyor.
Tabii.
Çünkü ev sahibi o.
Öyle.
Türkiye'ye artistlik yapmak kolay Amerika'da tabii. Olup da. İşte yine meseleler o gibi gözüküyor. Yani cuma akşamı itibariyle yasak işte adım adım kalkıyor gibi.
Çünkü zaten bir işe yaramamıştı.
Evet, bir işe yaramamıştı. Bakalım bu ileride ne olacak? Daha teknik yasaklamalar gelebilir mi?
VPN ya da DNS'lerin biliyorsun değiştirilerek girmesi kanuna göre, şu anki kanuna göre yasak. Yani ISP'lerin buna engel olması gerekiyor normalde. VPN'e de DNS'lere de yani alternatif yöntemlerle yasak dilinmeyi engellemekle yükümlüler. Ama şu an görünen o ki buna altyapıları yok. Senin kişisel olarak bunları kullanıp girmende sakınca yok. Gökhan Ahi de biliyorsun bununla ilgili açıklama yaptı.
Evet.
Yasak çiğnemiyorsun, suç işlemiyorsun.
Evet.
Ama şu an bu son sansür eklemesinden sonra bütün ISP'ler bu yöntemleri engellemekle aslında yükümlüler. Fakat evet. Bu yasak çok yeni çıktığı için kuvvetle muhtemel bunda bir tedbirleri şu anda yok.
Hazır olmadan böyle bir talep geldi.
Evet.
Yani
konulamadı. Bu DNS'ler, evet. VPN'ler sonsuza kadar işe yarayacak çözümler değil aslında.
Tabii ki, tabii ki. Zaten hani kendini kurtarıp da meseleyi görmemezlikten gelmek büyük hata.
Evet.
Hani YouTube zamanında bunu çok söyledik. Hani ya da biz upload hızlarından şikayet ediyoruz. İşte şu filanca kablo netten 4 megabit al sus diyorlar ya bize. Hı hı. Ya kardeşim ben sustum da başka kişiler ne yapacak?
Hı hı.
O hesap bu da. Hani evet. DNS'i değiştirdim. Yok, her şey çözülmüş değil. Neyse, bu arada tabii aslında enteresan bir hafta. Çünkü bu bizdeki olayların dışında Twitter kendisi bu hafta enteresan ya. Şeyler yaptı. İlk tweet'i göster özelliği geldi.
Ya herkes onu paylaşıyor.
Herkes birbirinin public olan, açık olan profillerin ilk attığı tweet'i gösteriyor, buluyor. Ben 2007'de atmışım.
Ben 2009'da.
Twitter zaten 2006'da mı ne açılmış? Ben 2007'de attım ama sonra yıllarca atmadım. İşte et işareti kalkıyor diye bir haber çıktı. Fakat o da bence biraz yanlış yorumlanmış. Cevap verirken kalkıyor. Orada çünkü gereksizce cevap verdiğin adamın adı gözüküyordu.
Ha, karakterden
iyi. Şey değil, evet. Değişik bir şey olacak. Yani o adresine gidecek o olmadan da. Bir de sahte hesaplara, robotlara yönelik Twitter büyük bir temizlik çalışmasına başlamış. Ciddi oranda, yani binlerce var çünkü bunlar. Onları da işte belirleyip Twitter kapatıyormuş.
İyi.
Yumurtalar.
Yumurtalar.
Yumurtaları kırıyorlarmış.
Kırsınlar. Telekom'dan bir hizmet haberi vardı. Bulut haberi. Çifteyle. Abi çizgi tag emeği yapıyor diyebilirsin Telekom için.
Eğitim mi?
Evet, eğitim olayı. Uzaktan eğitim.
Eğitim işi ne kadar prim yaptı ya.
Öyle.
Şey, Turkcell'in biliyorsun eğitim girişimleri var.
Evet.
Şey akademik neydi? Han Akademi falan bir şeyler geldi Türkiye'ye. Şimdi de Bulut mu?
Evet, bu da Telekom'un hizmeti. Uzaktan sınıflar, sanal sınıflar oluşturarak eğitim uygulamaları hazırlanacakmış. Vallahi güzel bir şey. Hani bu eğitim uygulamaları boş şeyler değil. Mesela Turkcell'inki çok güzeldi.
Evet.
TAGEM'in başarısı
geleceği
ortada.
Geleceği yazanlar.
Evet. Telekom'un da bu işe girmesi güzel.
Hizmetin, ücretsiz mi?
Hizmetin adı Bulut. Çift T ile. Öyle söyleyeceğiz herhalde. Valla fiyatını, hizmetin şeyini hiçbirini bilmiyorum. Çünkü haberde yazmıyor.
Güzel.
Standart bir fiyatı olacağını zannetmiyorum. Herhalde sunulacak içeriğe göredir o.
Güzel.
Evet. Amerika DNS altyapısının kontrolünü bırakıyormuş Levent abi.
Evet, ne çok DNS konuşacağız bugün. Farklı boyutları var. Amerika bu işte sunucuların isimlerinin çalışmasını sağlayan, isminin sunucuya yönlenmesini sağlayan Domain Name System altyapısının tepesinde Amerika oturuyor. En büyük patron o. Şeyi kabul ediyor Amerika artık. Bunun uluslararası bir organizasyona devredilmesini kabul etmekte. Bunun da işte bu NSA skandalının bir yansıması olduğu düşünülüyor. Çünkü artık biliyorsun küresel anlamda tepki var. İşte yok Almanya ile Fransa internet trafiğini Amerika'dan ayırmaya çalışıyor falan filan. Güney Amerika ülkelerinden bazıları işte biz intranet yaparız artık falan demiş. Amerika birazcık işte özür diliyor sanki, birazcık geri adım atıyor. Böyle bir ICANN yine olacakmış. Hı hı. Biliyorsun ICANN de İstanbul'a merkez kuruyordu falan. Ama en tepedeki artık yetkiler uluslararası bir kuruma devredilecekmiş.
Güzel.
İyi tabii.
Google DNS de kısa bir süre için hacklenmiş.
Evet. 20 küsur dakika için trafik Venezuela'ya zannedersem aktarılmış. Zaten Türkiye'den çok şeye gerek yok, hani paniğe gerek yok. Güney Amerika falan etkilenmiş bu hırsızlıktan. Kaçırma diyelim ya da. Hı hı. Domain sunucusunu ele geçirme olayından. Düzelmiş ya da sorunu yaratan network'ün fark edip düzelttiği tahmin ediliyor. Tabii ki bu kendimizle çelişmememiz için onu söylememiz lazım. Biz insanlara yani işte ne yüdüğü belirsiz DNS'lerini Google, Komodo, OpenDNS falan kullanın dedik ama görüyorsun Google'ın DNS'i bile çalınabiliyor, hacklenebiliyor. Buna da kimsenin yapabileceği bir şey yok.
Hı hı.
Ha, istersen şu var. Kendi DNS sunucunu çalıştırabilirsin sunucunda. Hatta lokalde çalıştırabilirsin. Ama Google'dan daha güvenli tutabilirim ben diyorsan sistemimi. Ve şey enteresandır. Keşke aslında biz maalesef inceleme yükü altında ezildiğimizden böyle how to'lara, yazılım konularına çok yer istediğimiz kadar yer veremiyoruz. Lokal makinende DNS sunucu çalıştırmak aslında çok ilginç bir konu olabilir.
Hı hı.
Çünkü hızı kesinlikle etkiliyor. Bilgisayara o kadar yük getirmiyor. Benim hani bu şekilde yıllardır çalışan uzman arkadaşlarım var. Yani aslında keşke konu olarak yapabilsek bir gün.
Evet. Google'dan bir hareketleme var Levent abi. Şimdi bir süredir bu Avrupa Birliği falan da bastırıyor biliyorsun.
Evet.
Ne yapıyorlar? Şu in-app yani oyun içi adımları bir kısıtlamaya götürmek
bir
istiyorlar.
Bir yere oturtalım.
Evet. Şimdi Google da harekete geçmiş.
Peter Milyonu mu ne adamın soyadını asla telaffuz edemiyorum. Fransızca. Biliyorsun geçen hafta ne demişti bu oyun free to playciler kendilerine gelmezse kumar muamelesi görecekler demişti. Google'a da şöyle bir eleştiri gelmiş. Sen hani oyun içi para alacaksın falan, onay veriyorsun, şifreni giriyorsun. Fakat ondan sonra 30 dakika sormuyormuş bir daha şifreyi. Hmm. Bir daha alırsan. Orada da hani sen çocuğa tamam hani 5 dolarlık alım yapsın diye giriyorsun. Kendi şifreni giriyorsun. Çocuğa veriyorsun tableti. Çocuk yarım saat boyunca sana 2000 doları indiriyor orada.
al al diye.
Bu tür olaylar yaşandığı için.
Doğru.
O da eleştirilmeye başlanmış. İstersen şey olması tartışılıyor. Oyun içi alım olmasın. Hmm. Seçeneği. Ya da en çok istenen şeylerden birisi, bu oyunu bilgisayar tabletine yüklerken, telefonuna yüklerken açık açık söylenmesi. Bak kardeşim, oyun içi şu kadar alım var. Şöyle yapar, böyle yapar, para harcatır. Sigara öldürür falan yazıyor ya, evet, paketin üzerinde o hesap. Bir şeyler değişecek ama. Kesinlikle. Yani bu sadece şunu gösteriyor. Hani bunu Avrupa Birliği kafayı taktı. Teknolojinin işte bu işlerin üstadları dile getirmeye başladı. Google bir şeyler yapıyor. Apple ceza yedi.
Evet.
Falan. Demek ki bir değişim geliyor.
Geliyor. Bir değişim de Google'dan geliyor. Daha geliyor abi. Giyilebilir cihazlar için işletim sistemi gelecek.
Bu haftanın en büyük sürprizlerinden birisi.
Öyle.
Android türevi. Android türevi aslında.
Yani biraz daha light'tır herhalde.
Fakat giyilebilir olayı Google yine ileri götürdü. Çünkü Motorola, LG, Asus, hatta Fossil
evet,
saat
Fossil'de
üreticisi işin içinde.
Doğru.
Samsung Gear'dan çok daha şık saatler gösterildi. Çok daha taşınabilir, takılabilir kesinlikle saatler sergilendi. Bakalım. Ya saat olayı Murat çok mantıklı. Çünkü insanoğlu saat takar. Yani saat vücut aslında şimdiye kadar hayatımıza tek girmiş giyilebilir teknoloji saat. Saate takıyoruz herhalde, yüzyıllardır takıyoruz. Ama onun dışında boynumuza bir şey takmadık bugüne kadar. Kulaklığı takarsın. Hmm. O kadar. Onunla da yaşamazsın. Saatle hiç çıkartmıyorsun. O yüzden saat çok doğru bir cihaz.
Öyle.
Bakalım nasıl bir mantıkla yaklaşacaklar. Özellikle Motorola'nın cihazının her şeyinin yeni olduğu. Yani teknoloji anlamında, içerdiği komponentler bazında bile her şeyinin farklı ve yeni olduğu söyleniyor. Şu anda bilgi çok az.
Az, evet. Gören olanlar da şey zaten, hani tasarım fotoğrafları, evet, falan filan, evet, gerçek değil.
Daha çok netleşmiş bir şey yok.
Evet. Google Chromecast sonunda ABD dışında da çıkıyormuş.
Evet, artık daha çok ülkede satılacak.
Bizde yok ama, değil mi?
Yok. Bize gelecek. Bu arada onu söyleyeyim şimdiden, hani müjde olarak vereyim. Yani incelemesini yapacağız. Fakat Türkiye'de henüz yok. Türkiye'de henüz yok ama mesela TVO var ya, bir servis. Onlar Google Chromecast desteği açıkladılar. Hmm. Artık şey diyorlar, nereden bulursan bul al, biz de kullanabilirsin. Chromecast'ı dikkat etmemiz lazım, dikkat almamız lazım. Çünkü Murat şöyle bir şey oldu. Geçen haftalarda Google Chromecast'ın kapılarını açtı. Daha önce kendi uygulamalarından başka kullandırtmıyordu. Artık onun yazılım geliştirme arayüzünü açtı. Ve sen hani Chromecast kullanan kendi uygulamanı yazabiliyorsun. Mesela Anycast diye bir şey var. Herkes onu kullanmak istiyordu. Google onu blokluyordu. O falan artık açıldı. Daha önemli hale gelecek. Yani telefonumuzdan, bilgisayarımızdan televizyona kablosuz atma. Hı hı. Görüntü atma. Değil?
İyi. BlackBerry'de...
Bu arada bizim Miracast incelememizde...
Yalan mı?
Haftaya çekilecek. Yetişir mi hafta içine bilmiyorum ama çekilecek. Tamamlandı yani şey kısmı, ders çalışma kısmı tamamlandı.
BlackBerry de malını mülkünü satıyormuş yani, evet, tabii.
Kendi memleketinde Kanada'daki, evet, Kanada'daki malını mülkünü satıyormuş.
Satsın bakalım.
Biliyorsun genelde bu çöküş böyle oluyor. Nokia da sattı. Kendi binasında kiracı, evet, oldu falan. Para eden şeylerini satıyorsun işte.
Yazık.
BlackBerry anlamsızca direniyor.
Evet. Intel masaüstü pazarına iddialı şekilde dönüyor.
Bu haftanın en önemli haberlerinden birisi. Intel masaüstü pazarına çok güzel geliyor. Bir kere 8 çekirdekli Extreme Edition geliyor. Biliyorsunuz Extreme Edition'lar 6 çekirdekli. Intel'de 8 çekirdekli Xeon var. Ama Xeon'u sakatlayıp Extreme Edition'ı öyle yapıyorlardı. 6 çekirdek yapıyorlardı. 8 çekirdekli i7 geliyor. DDR4 de destekliyor. X99 chipsetle. Hmm. bu yıl canavar gibi gelecek.
DDR4.
Evet.
Evet.
Yaz ayları, ben yaz aylarının sonunu bekliyorum. Yani sonbahar diye düşünüyorum. İkinci yarısı diyor 2014'ün. Ama bence...
Bu meşhur 1000 dolarlık işlemci.
Tabii. Haswell E. Şimdi biliyorsun çok yüksek sistem kurmak istersen şöyle bir garip bir durum var. Intel'de hep böyle oluyor. Şu anda en yüksek alabileceğin işlemci Extreme Edition işte 4960. O Ivy Bridge, Haswell değil. Hı hı. Aynı şekilde şu anda en baba sistemi kuracağın anakart X79.
Evet.
X79 eski bir anakart.
Çok.
Yani işte şu anda 8 serisi Z87 kullanıyorsun sen. X79 adı üstünde bir önceki seri. 7 serisi. Hı-hı. USB falan desteği ya. Düşük. Ek kontrolcülerle sağlanıyor falan. Ama Intel hep bu durumda bırakıyor. Tamam. Hep üst, en üst bir nesil geride kalıyor. Bu zamanında 925 chipset zamanında bile böyleydi. Şimdi de öyle olacak. Çünkü hani yani şimdi tamam bu bir adım ileri doğru ama öbür tarafta Haswell de bir adım ileri gidiyor.
Evet.
Şimdi X99 chipset, DDR4 bellek. Artık Murat masraf bize de bir masraf gözüktü. Test sistemi kurmak istersen bunda DDR4 belleği nasıl bulacağız? Hı, falan filan bir heyecan gelecek ama. Ama bu gerçek anlamda bir ileri adım bu. Hı-hı. Çünkü X99 chipset, 9 serisi chipseti göreceğiz. DDR4 çok önemli. Bunun dışında Pentium yenileniyor. Çünkü Pentium 20 yaşında. Hı. Pentium'un overclock'a uygunluğu ya, çıkıyor.
Evet, Quicksync eklenecek.
Evet, evet. Pentium'un böyle bir güzel modeli çıkıyor. Quicksync de geliyormuş.
Bence Pentium ismine yazık ediyor.
Bu Haswell aslında. İçinde Haswell olacak, dual core olacak. Bununla canavar gibi sistem kurulur, onu söyleyeyim.
Kesin.
Overclock falan yapma. Düz kur. Şimdi Haswell'de de senin sistem kurarken dertlendiğin konu hallediliyor. Hı hı. İşlemci çekirdeğiyle o üzerindeki metal levha arasındaki madde iyileştiriliyor. Hı hı. Isıyı işlemci çekirdeğine ısının hapsolması engellenecek. Daha iyi dağılması sağlanacak. 9 serisi chipsetlerle. Yani senin Z87 oldu bir önceki nesil.
Öyle.
O da yapılacak bir şey yok.
Tabii canım. Ha, şu anki sistem toplayacak birine otur 9'u bekle der miyim demem.
Şimdi senin anakartlara falan yalnız Haswell Refresh desteği geliyor.
Geldi evet.
Evet. Bütün Z80 üreticilere hemen hemen BIOS update ile yeni Haswell'leri destekleyeceklerini açıkladılar. Fakat bunun dışında bir de 5. nesil core konuşulmaya başlandı. Hı-hı. Haswell 4. nesildi. Broadwell.
Evet.
Daha önceki yayınlarımızda konuştuğumuz 14 nanometre üretilen işlemciler. Şimdi Broadwell ile birlikte Intel şöyle şu güzel haberi verdi. Diyor ki Iris Pro'yu, yani bu Intel'in grafik çekirdeklerinin en güzeli 128 MB evet, evet, kendi belleği olan çekirdek masa üstüne de soketli ve kilitsiz olarak gelecek diyor. Şimdi biliyorsun Broadwell işte üzerinde gelecek, lehimli olacak, sökülmeyecek falan filan tartışmaları hatırlıyorsun. Yani Intel güzel haberler verdi. Ben burada bu haberi hem Ars Technica'dan hem de diğer bir siteden linkleyip vereceğim. Tech Report'tan linkleyip vereceğim. Çünkü ikisi de çok detaylı yazmışlar. Meraklılar ikisini de incelesinler. Özellikle hala işte masaüstü performansı, overclock falan diye uğraşan arkadaşların bu konuyu takip etmesi lazım.
Evet.
Burada tek kafa karıştıracak olan şey şu. Şimdi LGA 2011'de demin konuştuğumuz en üst uçta biliyorsun bir sıkıntı var. Birbiriyle uyumlu olmayan durumlar var. Mesela bu bahsettiğim 4960'ı Intel'in kendi X79 anakartına takamıyorsun. Aynı fiziksel olarak uyuyor, çalışmıyor. Rezil bir durum.
Öyle.
Şimdi bir de LGA 2011'in 3. versiyonu geliyor bu Hasbel E için. Acayip karışacak kafalar.
Evet. Zaten abi 3-5 kişi alabiliyor onu, boşver.
Ya ama 1000 dolarlık işlemciler gelmiyor bile ya Türkiye'ye. Yani
sipariş üstünde falan.
Özel geliyor, geliyor falan. Hı.
Evet. SATA Express standardı çıktı bir de başımıza. Şimdi SSD'leri hızlandıracak.
Evet, bunu da ben Extreme Tech'ten linkledim. Yine çok detaylı bir makale. İngilizce sıkıntısı olmayan arkadaşlar incelesin isterim. Güzel noktalara değinmişler. Diyor ki SATA, işte sonra gelen şu AHCI protokolü şeyi, bunlar diyor hep, ya da işte NCQ. Hı hı. Bunlar hard disk için, evet. Hard disk için yapılmış şeyler diyor. Şey, SSD'leri bunlar diyor kurtarmıyor. Hı hı. Yani SSD'nin performans göstermesini engelliyor. Kısıtlıyor. O yüzden sil baştan, yani olay sadece bu saniyedeki megabayt olarak aktarım hızı değil, erişim süresi. O yüzden diyorlar ki yeni bir standart lazım. Zaten biliyorsun SSD'ler SATA 6 gigabitin sınırına dayandı.
Doğru.
Bugün saniyede 550 megabayt okuyabilen bir SSD'yi gayet rahatlıkla çarşıdan alıp gelebiliyorsun.
Evet.
İşte SATA 6 gigabitin dibinde. SATA'nın bir 9 gigabit falan olacağı yok.
Doğru.
O 6 gigabitte kalacak gözüküyor. İşte artık PCI Express'e bağlayacaklar SATA Express'le SSD'leri. İlk etapta 800 MB'da çıkacak. Sonra 1600 MB saniye olası gözüküyor. Doğrudan ekran kartı gibi takmış olacaksın
SSD'ni. Ama işte şeyi PCI Express'ten hızlandırdığın zaman şu an hani ekran kartından çalabiliyorsun. Yani biliyorsun onların lane'leri sınırlı. Dolayısıyla hani anormal hızlar şu an için öyle çok öngörülmemesinin sebebi o.
Lane, yani artacak, hat sayısı artacak. Şimdi zaten şöyle şey var. Şimdi burada çok önemli bir bilgi var bu makalede. Diyor ki SATA Express'e şimdiki SSD'yi takabileceksin. Hı. Çünkü o SATA'yı da destekliyor hala. Fakat bir hız artışı bekleme diyor. Hı. Bunun patlaması için şeyin de SSD'nin de SATA Express'e göre tasarlanması lazım.
Doğru.
Ya bu kısa vadede hayatımıza bir şey getirmeyecek. Bu ilk olarak biliyorsun Intel bu konularda çok geç davranır.
Doğru.
Bu ilk önce yine anakartlarda ek kontrolcü olacak.
Kesin.
O ek kontrolcüye driver yüklemen gerekecek falan filan. Sonra Intel bunu kendi chipsetine çekti mi rahatlayacak olay. AMD belki Intel'den daha hızlı davranır.
Genelde öyle oluyor.
Intel Sandy Bridge'de de biliyorsun SATA 6'yı da batırmıştı.
USB'yi de batırdı.
İşte bakalım. Fakat Intel düzelttiği zaman da herkesinkinden iyi çalışır kendi kontrolcüsü. Ona bağlarsın özellikle diski.
Öyle.
Bakalım bu sefer ne olacak? Bu önümüzdeki günlerde, yıllarda takip edeceğimiz bir değişim.
Evet.
Yakın vadede bunu dert etmeye gerek yok.
Yok, ama senin dediğin gibi mevcut SSD'ler SATA duvarına dayandılar yani.
Tabii.
Çok rahat bir şekilde.
Tabii.
Nakamoto son açıklamasını yapmış. Yani Bitcoin'in mucidi değilim demiş.
Evet, artık avukat falan tutmuş adam.
He,
ben diyor ki benim yakamdan düşün kardeşim, ben değilim diyor. Şey yapmış. Yani Newsweek'in, işte Newsweek dergisi çok zor bir duruma düştü. Murat.
Niye?
Çünkü bu habere işte onlar çok detaylı, müthiş bir röportaj da patlattılar. Fakat hani şöyle gözüküyor o röportajı. Gazeteci hanım yani yazmış işte.
Hı.
Yani öyle gözüküyor. Bazı işte ispat olarak söyledikleri şeyler var. Mesela adamın işte hani iş geçmişinde bir 10 yıllık falan boşluk var. İşte bu süre. Adam diyor ki ya artık hani birazcık adam utanmayı falan şey yapmış. Ya iş bulamadım diyor. İş bulamadım. Şey yaptım diyor, hani işçilik yaptım diyor. Hani mühendis olduğu halde. İşçilik yaptım, anketörlük yaptım, geçici olarak öğretmenlik yaptım falan diyor. O yüzden hani 10 yıldır iş çalışmıyorum gözüküyor diyor. Bir de adam fakir, Bitcoin'in bulucusu diye işte o mitolojik figürün,
evet,
zengin olması gerekiyor falan filan. Adam bırakın ya, artık yalvarıyor adam, beni bırakın yakamı hani ben değilim diye. Newsweek dergisi ateş altında.
Hmm.
ateş altında. Herhalde muhabir hanım belki de kötü niyetli değildi. O da yanıldı. Belki hani bomba patlatacağım diye kuralları, önlemleri dikkate almadı ama canı yanacak gibi gözüküyor.
MT Gox'ta paralarımı buldum diyor.
Evet. Bir kısmını ama.
Evet.
Onlar Bitcoin. 400 milyon dolar çaldırmıştı. Hı-hı. Benim hatırladığım kadarıyla. 100 milyonunu kullanılmayan bir hesapta bulduk diyorlar. 850 bin Bitcoin çaldırmışlar. 200 binini bulduk diyorlar.
İyi.
Boş zannettiğimiz bir hesap, wallet diyorlar, cüzdan, sanal cüzdan da bulundu diyorlar. Ya nasıl oluyor? Hani bilmiyorum Murat. Bu MT Gox olayında çok ciddi suçlamalar var. Yani bu yöneticilerin kaptı kaçtı yaptığı ihtimali falan artık konuşuluyor.
Ya parası olan düşünsün, yani daha bizi ilgilendirmiyor.
Yani o öyle o kadar basit değil tabii. Önemli bir şey Bitcoin. Ya
boşver abi. Hiç bulaşmayacaksın. Bu onu gösteriyor yani.
Şimdi.
Windows 8 VLC'ye kavuşmuş.
Onlar yanılmıyorsam Kickstarter'dan fon oluşturmuşlardı değil mi?
Bir şeyler Windows 8 vardı,
için
evet.
VLC'yi aktarmak için. Beta. Ama o, ya tabii şunu söyleyelim hani tabii ki sen Windows 8'e var olan ya, şimdiki VLC'yi, Media Player Classic'i falan zaten kurabiliyorsun ama
Metro
bu Metro arayüzünün Media Player'ı çıkmış.
Ya lazım mıydı abi sence? Ya bana sorarsan VLC gayet Windows Phone'a lazım.
Ama işte alt yazı yine VLC lazım. VLC yani Media Player'la olmuyor bu iş.
Olmuyor da işte.
Ha Metro için lazım i̇şte mıydı onu bilmiyorum soruyorum. Ama işte onu
çünkü
tabletçileri
düşün. Abi RT kalmadı ki. Artık bütün şu an açıklanan bütün tabletler bildiğimiz Windows 8 ile geliyor.
Ama işte şey yani Metro için olması tabletçilerin işine yarar. Öyle bir Media Player. Ya zaten şey yok. RT desteği
ama
yok
şöyle
bunda.
Düşün. Mesela VLC 1 dolara Windows Phone için olsa herkes almaz mı?
İleride gelecekmiş. İleride. Çünkü Windows Phone'da haklısın. Media Player ihtiyacı var. Molly Player Pro geçenlerde bahsetmiştik. Çok iyi. Altyazı destekleyen, MKV oynatan tek player şu anda. Fakat %100 çözüm değil. O da gayet sıkıntılı bir yazılım.
Evet. Şimdi önemli bir haber daha. Nvidia eski ekran kartlarını sürücü desteğini kesiyor.
Kesiyor. Bu önemli bir haber gerçekten.
Evet.
Hem de bayağı bir darbeyi vuruyor. Yani GeForce 8000'ler, 9000'ler, GTX 100'ler, 200'ler, 300'ler gidiyor.
Evet.
Yeah. 460'lar falan şimdilik kurtuluyor. Ama GTX 280'ler falan zamanının en iyi kartları. Bunların driver'ı şimdi, 340 driver'ı çıkacakmış. Bu son driver olacak.
Bu niye önemli? O bahsettiğimiz kartlar bugün hani şeyde bulursun. İkinci pazarlarında tabii, falan bulacağın tabii, kartlar yani.
Tabii. Bugün GT şey 8000 GeForce 8800 GT'yi 9800 GTX'i satışa çıkar anında kapılıyor.
Tabii.
Güzel kartlardı.
Öyleydi.
9800 GTX özellikle benim de çok uzun süre kullandığım karttı.
3 ya da 4 yıl kullandım. 8,
sonra 8, onun 8. adını GTS 250 yaptılar.
Ama değişti
aynı, aynı kartın adını. 8800 GT mi? 9800 GT mi? 3 kere değişti adı.
Evet. 3 kere.
İşte artık onlara yani şöyle.
Çalışmaz değil. Çalışacak
çalışır
da.
Çalışır ama
yeni
şey
oyunlarla
çıkmayacak.
Oyunlarla
evet,
sorun çıkacak.
Evet. Bir sorun çıktığında çözülecek. Yani şöyle demiş Nvidia. 2016'ya kadar hani çok böyle bir şey olursa bakarız demiş ama güvenmeyin yani.
Hı. Abi bireleri hackler yeniler sürücüleri biliyorsun. Kreatiflerde falan öyle oluyor genelde. Evet. Çözüyorlar. Bu arada Firefox Windows 8'den gidiyor.
Çıkmayacak. O da Metro'ydu. Sonuçta Met Windows çıkmıyor, 8'de evet. Firefox'u çalıştırıyorsun canım. Elbette ama Metro sürümü ilgi görmediği için
evet, yatmış.
İptal edilmiş.
iPad 2 emekli oluyormuş.
Evet. Biliyorsun iPad 2'yi onlar ilginç bir şekilde hayatta tutuyorlardı. Artık Retina.
Evet. Normal.
Ları artık. Şey yapıp şeyleri, ikileri.
İkilesini.
Emekli. Öyle demişler işte. iPad 4 alacaksın artık iki yerine.
Ya al artık, fiyatları da çok şey değil Türkiye'de de. Ya yurt dışından almaya gerek yok iPad'in.
Burada tabii bir de şey önemli.
Ne?
Lightning artık oturuyor.
Evet, Lightning
oturuyor. O eski bağlantı hala iPad 2 eski bağlantıyı kullanıyordu. Kafa karıştırıyordu
birazcık. Aksesuarlar değişecek.
Evet.
iPad için ofis 27 Mart'ta geliyor.
Evet, Microsoft iPad'e de ofisi getiriyormuş. Hı-hı. Onu da öğrenmiş olduk. Olalım. Bakalım nasıl olacak, meraklı.
Van'ı mutlu mutlu kullanıyor gibi gözüküyor Levent abi.
Neyi?
Van çıktı ya, OneNote.
OneNote'un Mac platformuna da gelmesi mutluluk yarattı kullananlar arasında. Ben Evernote kullanıyorum.
Ben de oradayım şimdi.
Yani multi platform not uygulaması olarak onu kullandım. İşimi görüyor.
YouTube'un içerik avcıları Levent abi.
Haber oldu.
Haber oldu.
Bir grup böyle avcı varmış. 200 kişilik aşağı yukarı. Hı. Bu adamların, hani sen de normalde bir videoyu şikayet edebiliyorsun.
Ediyorum
hani
zaten.
Bu video uygunsuz diye. Bu adamlar süper ihbarcıymış. Hı. Sen normal ihbar yapıyorsun. Onlarınki tek bir şekilde işte 20 videoyu birden bir anda ihbar edebiliyorlarmış falan. Onlarınki şey oluyormuş, öncelikli, sen ihbar edince birisi bakıyor ya, onlarınkine öncelikli bakılıyormuş falan. Bunlar tam olarak işte avcı, müfettiş. Hmm. Aralarında çok az sayıda hükümet kaynaklı birey olduğunu söylemişler. 10 kişiden az demişler hani 200'de. Fakat işte İngiliz hükümetinin falan, biliyorsun İngiliz hükümetinin YouTube numaraları geçtiğimiz günlerde de konu oldu ya. Oradan da birileri var tahmin ediliyor.
Evet.
Böyle bir şey.
Bize de uğrasalar da şu bizim çalınan videoları silseler.
Evet, bizim de bu geçen sene yine çalınan şey, geçen hafta çalıntılar ayyuka çıktı. Şey yaptık. Gerekli başvuruları yaptık.
Evet ama işte.
Uğraşıyoruz.
Uğraştırıyor. WhatsApp'ın kurucusu, gizlilik konusunda endişelenmeyin. Rahatladın mı?
Vermeyeceğiz biz Facebook'a bilgi diyor. Şey, otonom olacak WhatsApp, yani bağımsız olacak diyor.
Evet.
Biz diyor zaten sizden hani bilgi, e-mail adresi falan almadık diyor. YouTube'a da şey, Facebook'a da verilmeyecek bilgiler diyor. Tabii ki kimse inanmaz bu devirde artık. En büyük devletlerin hiçbir güven sağlamaz hale gelmişken kimse inanmaz ama böyle bir açıklama yapmış. Hmm. WhatsApp'ın kurucularından biri.
İyi. Sinotek başkanını işten atmış abi.
Evet. Burada da terminoloji ilginç. Yani Reuters haberi açık açık diyor ki hani işten atıldı diyor.
Evet.
Yani öyle işte ayrıldılar işte. He, el sıkıştılar.
Elveda dedi.
Step down falan derler ya, şeyden indi işte, yerini bıraktı. Falan. Yok, atıldı diyor.
Hayır.
Atıldı diyor. Yerine firmayı güçlendirecek bir yeni bir isim. Michael Brown.
Hayırlı olsun.
Şimdilik seçildi diyor. İşte daha sonra daha yani kalıcı birisi bulunacak. Şu interim, geçici olarak getirilmiş. İlginç.
Evet. Battle Hack etkinliği Nisan ayında Türkiye'deymiş.
Evet. Şimdi bu da işte hackerlar arası bir yarışma gibi bir şey. Türkiye'ye geliyor. Battlehack.org. İlgilenen arkadaşlar, kayıtlar falan başladı. İlgilenen arkadaşlar 26-27 Nisan'da gerçekleşecek. Kayıtlarını yaptırsınlar. FAQ falan da var. Sıkça sorulan sorular var. Ciddi para ödülleri var. Birinciye 100 bin dolar. Falan filan. O yüzden şey, İlgilenen arkadaşlar, kendini göstermek isteyen arkadaşlar,
duyuralım,
kaydını yaptırsın. Bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye'ye geliyorlar. Biz de takip edebilirsek ederiz. Bir basınla bir bağlantıları falan yok ama o zamana kadar ulaşabilirsek ne yapılıyor, ne ediliyor takip ederiz. 26-27 Nisan İstanbul.
Evet, oyun dünyasına geçiyorum Levent abi.
Oyun dünyasında bu hafta çok büyük olaylar oldu. Çünkü GDC, Game Developers Conference gerçekleşti.
Evet.
Onun haberleri var. Türkiye'den şeyler var. Onları işte uzun uzun konuşacağız. Çok çok haber var.
Evet. Xbox One Eylül ayında Türkiye'de.
Evet. Resmi açıklama geldi.
Biz zaten dedikodu babında söylemiştik.
Ekim çıkarsa Ekim'e kadar çıkacak demiştik.
Evet, öyle demiştik.
Eylül bu şeyi karşılıyor.
Evet.
Öngörüyü karşılıyor. Evet, Eylül ayında Türkiye'de. Xbox 360'dan iyidir.
Doğru. Buna da şükür.
6 seneden iyidir. Yine işte bir sene olmadan geliyor.
Bu arada
rakibine bir sene.
Rakibi BİM'de satılıyor. Şok'ta satılıyor artık. 1200 liralara falan bulunuyor.
Rakibine büyük bir avantaj vermiş olarak, kaptırmış olarak şeyi, rakibi bir tur atmış olacak. O yeni gelecek.
Ha, bir avuntusu şey olabilir. Hani millet yani şu an için çok fazla bir konsol almaya
değecek
oyun yok abi. Hani zamanında geliyor belki de, bilmiyorum.
Bir de şu var. Xbox One'ın bir sürü eksiği vardı. Çoğu düzeltilmiş gelecek.
Evet.
Boş diskte boş alan bile göstermiyordu. Düzeltilmiş gelecek.
Evet, doğru. Xbox serisinin arkasındaki önemli isim Mark Witten ayrılmış.
Evet. O da bütün Xbox'ların arkasındaki isim, projelerin yöneticisi Sonos'a gitmiş. Ses hoparlör firması Sonos'a gitmiş.
İlginç.
Önemli bir ayrılık bu.
Evet.
3 Xbox'ı da
görmüş,
çıkaran geçirmiş adam yani.
Belki de dedi ki hani bir sonraki, hadi hani 5 sene sonra olacak. Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil.
Vallahi bilmiyorum ki. Sonos. Önemli bir firma o da. Türkiye'de çok az biliniyor.
Sen biliyor muydun?
Hi-Fi ürünleri var. İsmen biliyorum. Yani. Görebildiğimiz ürünler değil. Kablosuz iletişim, ses iletim çözümleri falan var canavar gibi. Ama bizim anca ismen gördüğümüz, reklamlarını gördüğümüz dergilerde bir firma.
Şimdi şeye geçelim, GDC 2014'de.
Evet.
Abi herhalde en bomba haber. DirectX 12. 2015.
Evet. DirectX 12 duyuruldu.
Evet.
Şu andaki grafik kartları destekliyor. Yeni kart almak gerekmeyecek gözüküyor. Nvidia'da 480 miydi GTX 4 serisinden?
Fermi'den itibaren.
Fermi, Kepler, Maxwell kod isimli çekirdekler destekleyecek. Zaten işte onların eskilerinin sürücü desteği de kesiliyordu. Denk yani düşüyor,
denk
işte
düştü. Denk düşüyor.
AMD bu GCN, Graphics Core Next çekirdekliler destekleyecek diyor. Intel Haswell'ler destekleyecek diyor. Yeni ekran kartı almıyorsun eğer çok eski bir kartın yoksa.
Evet.
Eski bir kartın yoksa.
İyi, bence en iyi haber o abi. Yani yeni kart almamak çok önemli.
Evet. Bütün numarası da DirectX'in yarattığı yükü azaltmak.
Mental değil mi bu?
Mental'ın felsefesini her yere getiriyor bu.
Dolayısıyla Mental'ı da pek görmeyeceğiz herhalde.
Ciddi performans artışları sağlayacak deniyor. Hatta sergilenmiş bazı şeyler.
Öyleymiş.
Çok çekirdeklilerden tam yararlanacak deniyor. Çünkü hala diyor geliştiriciler, tam 4 çekirdekli işlemcinden tam yararlanmıyor benim oyunum. Bu tam yararlanacak deniyor. Konsollarda olduğu gibi kayıp, İş gücün, grafik gücündeki kayıp çok azalacak. Çok ilginç bir demo var. O birazcık böyle hani onun ne kadar önemli bir şey olduğu ya da bence çok önemli bir şey olduğunu aynı görüşü herkes paylaşmamış gibi geliyor ama demoda adamlar PC'de Nvidia ekran kartıyla Forza 5 çalıştırmışlar. Yani Xbox One'daki Forza Motorsports 5 çalıştırmışlar. Bu şunu gösteriyor. Xbox One oyunlarını PC'ye aktarmak demek ki çok kolay.
Evet.
Çok ilginç bir şey. PC'de bunu şeyle Nvidia donanımıyla sergilemişler. FutureMark Direct 3D Mark'ın yenisini, DirectX 12 olanını, ipuçlarını vermiş. Şimdiki 3D Mark'ı DirectX 12'ye uyarlayıp bazı şovlar yapmışlar. Fakat 2015'te çıkacak oyunlarla hayatımıza gireceği tahmin ediliyor. Şu an için Sakiniz. Bir paniğe gerek yok.
Evet. Sony PS4'de sanal gerçeklik gözlüğü getiriyor abi. Evet. Proje Morpheus.
Bu da işte Sony'nin sürprizi oldu.
Sony'nin okulu Swift'i.
Evet, benim bir Sony marka bir gözlükle kafamda fotoğrafım var ama o sanal gerçeklik gözlüğü değil. O sadece gözlük.
Gözlük.
Film oynatıyor. Güzel, 3D. 3D gözlük. Yani filmin şeyse 3 boyutu seyrediyorsun falan ama kafanı çevirince görüntü dönmüyor. Sanal gerçeklik gözlüğünde o şekilde çalışıyor. Şimdi işte nasıl olsa PS4'ün gücü gayet iyi. Böyle bir şeyi kolaylıkla geliştirmişler.
Bu yıl beklemeyin diyorlar ama.
Evet. Evet.
Dolayısıyla orada şeyin rüzgarına yine Oculus Rift alacak. Onlar yetiştirecek.
Ya bu zaten konsept. Hani bu çıkmaz da başka türlü çıkar belki ama bu yıl gerek şey yok. Hani para biriktirmeye gerek yok.
Ya.
Daha önemlisi şu benim de şikayet ettiğim PS4 kontrolcüsünün öndeki ışık kısılabilecekmiş. Tamamıyla kapanmıyormuş. Hatta oran bile vermiyoruz diyorlar ama bayağı kısılacak diyorlar. İyi fikir. Çünkü çok yanıyor. Çok çok parlak bir ışık. Ekran karanlıkta oynarken ekrandan yansıyor.
Evet.
Güzel bir bilgi vermişler. O ışığın o cayır cayır yanması pil ömrü konusunda da soru işaretleri yaratıyordu. Çünkü PS4'ün kontrolcüsünün pili çok iyi gitmiyor. Ama oraya Sony yetkilisi Shuhei Yoshida açıklama yapmış. O demiş kafaya takmayın. O kadar elektrik yakmıyor demiş. Şeylerden dolayı çok daha çok gidiyor demiş. Hani dokunmatik yüzey var. Evet. Daha çok sensör falan var. O yüzden pili daha çabuk bitiyor. LED'in güç kullanımı tahmin edeceğinizden çok daha düşük diye açıklama getirmiş.
Evet. Ubisoft da bir şov yaptı Levent abi. Snowdrop oyun motoru.
Division. Division. The Division'da kullanılacak oyun motorunun şovunu yaptı.
Evet.
Videosunu verdik.
Bakarlar linkten çok güzel
baksınlar.
Gözüküyor.
Baksınlar çok güzel gözüküyor. Tam next gen dedirtiyor. Evet, budur diyor. İnşallah teknoloji şovları genelde iyi oluyor da hayata yansımıyor. İnşallah bunu da görürüz.
Oyundan çıkmak bilmiyor. Erteleme üstüne erteleme.
Evet. Snowdrop motoru. Sürpriz oldu.
Evet. Crytek CryEngine'i Linux'e taşıyor. Bunu daha önce haber yapmıştık. Mantle desteği de geliyor.
Evet. Crytek öyle bir adım attı. Crytek açıkçası şöyle bir şey oldu. Crytek AMD'ye işte kanka oldu.
Hı hı.
Bu GDC kapsamında yapılan açıklamalar öyle bir görüntü çizdi. Crytek işte AMD canım cicim dedi. Epic de Unreal Engine 4 vasıtasıyla Nvidia benim en iyi arkadaşımdır dedi. Öyle bir karşılıklı adam almaca yaşandı.
Nvidia'ya yalan
evet,
kazanıyor genelde.
Bu bahaneyle onu da, o haberi de söylemiş olduk. Unreal Engine 4
evet.
Artık piyasaya çıktı. O da müthiş. İnanılmaz kapsamlı bir oyun motoru. Ufaktan ID Software'ın teknolojilerinin de hafiften rafa kaldırıldığını görüyorsun. Belki ondan bir bahis yok.
Yok. Kalmak gitti. O iş bitti abi.
Unity'de Unity 5'i duyurdu. Unity'nin özelliği de şu. Unity multi-platform. Bütün doğru. Telefon oyunları falan da genelde böyle dead trigger'lar falan Unity ile yapılıyor. O yüzden onun gelişmesini takip etmemiz gerekiyor. Unity'de 5 sürümüyle o da ben artık hani öyle amatörlerin kullandığı ucuz oyun motoru değilim dedi.
Güzel.
Ben de birinci sınıf oyun motoruyum dedi. Hakikaten öyle gözüküyor. Gösterdikleri görseller. Sesi falan da işin içine katmışlar. Oyun dünyasından hep böyle teknik iyi haberler geldi.
Evet, OpenGL ES
3.1 duyuruldu. Bunun da özelliği, şimdi PC'de özellikle AMD'nin başını çektiği güncel ekolüne, grafik işlemcisine diğer işlemcinin işlerini yaptırmak.
Evet.
OpenGL ES 3.1 bunu diyor mobile getiriyorum. Mobilde de grafik işlemcisine hesap yaptırma özelliğini getiriyorum diyor. Biliyorsun ES Tegra desteklemiyor. O yüzden hani desteklemeyen çok henüz şeyde Qualcomm tarafında bildiğim kadarıyla desteği, Adreno'larda yanılmıyorsam eğer desteği var. 3.1 için ayrı hardware gerekmeyecek diye biliyorum. Bakalım. Tabii şeyi biliyorsun. Murat, şimdi grafik işlemcisine de hesap yaptırıyorum falan, iyi güzel de mobilde her şeyin başında bir pil kavramı var. Oradaki dinamikler çok farklı, beklentiler çok farklı, dengeler çok farklı. Bakalım nasıl uygulamaya yansıyacak.
Evet. Oculus Rift güncellendi. Temmuz'da piyasaya çıkacak gibi gözüküyor.
Çok güzel olmuş.
Evet, bizimkiyle alakası yok bu development kitinin.
Kutu kalkmış. Bir harici bir kutu, evet, vardı ya biz denediğimizde. Kutu kalkmış. Şimdi bu geliştirme setini $350 alabiliyorsun. Temmuz'da da halka satılacak gibi gözüküyor. Kutu kalktı. İçindeki ekranlar OLED oldu. Her göze 960'a 1080 çözünürlük göz başına. Bu konuda da Valve yardım etmiş. Onlar bu OLED'leri geliştirmişler. Haberler iyi. Yani Oculus cephesinde haberler iyi.
Evet. Angry Birds RPG haline geliyor. Çok lazımdı.
Yani Angry Birds'ı zorladıkça zorluyorlar artık. Evet. Bakalım. Yalnız şey önemli tabii. Mesela Angry Birds Go var. Yokuş aşağı kart yarışı. Go kart diyeyim ama motorsuz hani. Ne denir? Çocukken öyle şeyle kayardık ya. Tornet mi denir? Tekerli tahtaya rulman çakar. Kayardık ya onun gibi. Çok güzel bir oyun. Grafikleri falan harika. Yani o Angry Birds'ün iki boyutlu dünyasını çok güzel 2-3 boyuta aktarmışlar. Fakat devamlı senden para isteyen, ücretsiz ama senden devamlı para isteyen bir oyun. Bir yerde tat vermiyor. RPG'si nasıl olacak? Bakalım şeye mi benzeyecek? Bu bir DLC Quest diye çok güzel bir oyun var indie game'lerde. Oyuna başlıyorsun. Karakterin sadece sağa gidebiliyor. Sola gitme DLC'si alıyorsun, sola da gidiyor. İşte zıplayamıyorsun, zıplama DLC'si alıyorsun, zıplayabiliyor falan. Herhalde bu da ona benzer.
Efsane oyunlardan Gauntlet Action PvP. Evet.
Ya bu süper bir haber. Bunu gördükten sonra ben çok şaşırdım. Ya kendime çok kızdım. Ya dedim biz bunu nasıl göremedik? Ya kardeşim bugünün her Allah'ın günü yenisi çıkan Action FRP'li RPG'lerinin hepsi Gauntlet'te var. 4 karakter co-op. 4 karakter farklı. Biri büyücü, biri işte barbar, biri elf bilmem ne. Şeyle Action FRP'ye bire geliyorlar öldürüyorsun. E tamam işte bu Diablo 3 değil mi bu? Hani orada 4 kişi oynamıyorsun galiba ama. İşte günümüzün oyunları bu işte. Yok şeyinden tut. Left 4 Dead'inden tut. Daha bir sürü oyuna kadar. 4 karakter şey geçen gün bir tane hani neydi? Evolution mıydı? Evolve.
Evolve.
4 tane birbirinden farklı karakter. Doğru. Co-op. Bunun gibi 1000 tane oyun var. Biz nasıl görmemişiz bunların hepsi Gauntlet aslında ya. Sonunda görmüş birileri. Gauntlet bir 1980'lerden arcade oyunu. Commodore falan da aktarılmış. Labirentlerde üstten bakış dolaşıyorsun. Böyle işte farklı karakterler var. Barbar, büyücü falan. Oynuyorsun. Yani Diablo yani. Geri dönüyormuş.
Dönsün bakalım.
Çok iyi. Hazır zaten. Hani sofra kurulmuş durumda. Gelsin. Her şey hazır.
Asphalt 8'in iOS sürümüyle cepten Twitch yayını.
Cepten Twitch devri başladı.
Ya.
24 saatlik bir show falan yaptılar. Yani oyun yayınlama işi cep oyunlarına kadar geldi.
Evet.
Bu iyi bir başlangıç, önemli bir başlangıç.
Google Android ve iOS oyunlarını buluşturacakmış.
Evet, şimdi Google'da bu Google Play servislerinin iOS'a da taşıyayım diyor. Oyun firmaları da işte desteklerse şöyle bazen hani belki karşılıklı yarışırız. O olmasa bile en azından hani leaderboard desteği falan ortak olur. O şekilde yarışırız diye umuyor. Fakat o ekmeği de herkes yemeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda da Microsoft'u konuştuk. Xbox Live'ı getirecek Android'e ve iOS'a diye. Şimdi herkes Böyle bir sürü platform olursa yine bu iş lezzetsiz olur. Bir tek herhalde Apple'da şey yok. Onlar o Game Center'ı başka platforma taşıma yolunda bir şey, öyle bir haber yapmıyoruz. Ama bir yandan da şey önemli ya. Ya burada ben şunu isterim. Keşke hani Google Play Game Center'la konuşsa, Xbox Live'la konuşsa da. Yani böyle bir makineye 5 tane şey platform. Şimdi bugün nasıl PC'de Uplay kuruyorsun, Steam kuruyorsun, Origin kuruyorsun.
Ya.
GOG'un falan kendi şeyi var.
Maalesef.
Platformu var. Greenman Gaming bile kapsül mü ne diye bir şey çıkarttı. Yeter hani. Bunlar birbirleriyle konuşsunlar. Herkes doğru. İstediğini kullansın. Öbürünü de desteklesin.
Güzel söyledin.
Hiçbir zaman olmayacak tabii ki.
Evet. Bismillah, Titanfall 2 Microsoft'a özel olmayacak. Bu ne ya?
Biz daha 1'e yeni başladık evet. Ya. İki anlaşmasını yapmışlar. Respawn Entertainment Electronic Arts'tan çok büyük bir lokma koparmış. Artık hani şeye, Microsoft'a bağımlı eksklusif olmayacak. Hı. Yani PlayStation 4'e geliyor evet. Diyelim. Ama tabii tarih marih belli değil. Daha Titanfall'un DLC'leri falan çıkacak. Season Pass satıyorlar. Ya. Ortada daha DLC yok. Ama Steam'den Pass'ini satıyor. Onu tabii iyi bir sağacaklar tabii o ineği. Cash Cow diyorlar ya, evet. Para ineği.
Xbox 360 versiyonu 8 Nisan.
Oo, daha da mı ertelendi? Onunla bence kim... Yani orada şey önemli bir tek. Xbox 360 o kadar çok var ki, 80 evet. Milyon tane olduğu ya. İçin onu önde. Yoksa onun grafikleri falan hiç güzel olmayacak. Xbox evet. One eleştiriliyor. Çözünürlüğünün düşüklüğü, ne kadar düşük olduğunu biliyorsun. Artı frame rate de hiç iyi değil diyorlar. O haldeyken Xbox 360 sürümü şöyle olabilir. Texture'ları falan deli gibi kesecekleri için o belki bayağı akıcı falan olabilir. Bir de oturmuş bir teknoloji. Ama grafikler iyi olmayacak tabii ki. Zaten evet. Titanfall'un grafikleri o kadar iyi değil. Tekstil çözünürlüğü özellikle.
Thief'in yaması çıktı ve Mantle ve Altura Audio desteği geldi Levent abi, ama yine pek üzgüldürmüyor.
Hadi Mantle'ı anlarım da True Audio ne getiriyor?
Ya gerçek zamanlı ses getiriyor da. Doğru ses getiriyor daha doğrusu. Efektten ziyade şöyle çalışıyor. Atıyorum bir tahta kulübenin içini modelliyorlar daha önceden.
Hmm.
Diyorlar ki al True Audio, bu senin referansın. Bak bu adam tahta bir kulübeye girdiğinde buradaki sesi al, buna göre simülasyon yap diyorlar.
Tamam.
Dolayısıyla tahta mekanın simülasyonunu sana gerçek zamanlı olarak yapıyor ve senin çıkardığın her ses o tahtadan yansıyormuş gibi duyuyorsun.
Anladım da 2000 yılında da Creative AX vardı. Aynı şeyler yani, Reverb Engine.
Abi yani. Creative'in AX'inde bile yoktu. Bu tamamen şey. İlla benzetilecekse
Reverb
zamandaki.
Reverb Engine abi işte.
Aureal'da. Hayır, gerçek zamanlı şey yoktu.
Yani AX'de. Yoktu canım. Half-Life'da demir borunun içine geliyorsun. Sesler ona göre don diye
yakınıyor. Tamam, Reverb Engine'de evet.
Tamam işte Reverb
Ama
Engine.
Ama orada giriyordu, şeyi çalıyordu. Şimdi burada metal şeyi çal. O mantıktaydı. Burada hesap kitap işi var.
Orada da hesap kitapmışlar abicim işte. Olur mu Reverb Engine?
Sen Half-Life şeyle karıştırıyor muyuzun?
Hayır. Direkt Half-Life'da metal borunun içine girersin, ses öyle yankılanır, çıkarsın. AX ne işe yarıyordu o zaman?
Tamam, Reverb Engine'de.
Aynı şeyi işte ısıtıp üzerimize, önümüze koyuyorlar. Yine hiçbir şeye varmayacak. Creative yıllarca zorladı. Hiçbir şeye varmadı çünkü sadece kendisi destekliyordu.
Ya Creative'den ziyade Microsoft Vista'da biliyorsun o işleri donanımdan kesti attı. Yani Microsoft öldürdü.
Direct Sound 3D'yi donanım desteğini kaldırdı evet. Sadece. Onu da kaldırmasının sebebi ses kartı üreticilerinin adam gibi bir sürücü yazamaması.
Hala devam ediyor.
Ya ben bu True Audio'dan falan bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü tek bir üreticinin, hatta bu tek bir üreticinin şeyi de değil ki, AMD bir sürü kart duyurdu. Mantle bunların bir bölümünde çalışıyor. True Audio bunların da bir alt kümesinde çalışıyor. Onunla o yok. Kim uğraşacak abi? Olmaz physics. Abi. Bütün Nvidia'lar physics destekliyor. Bugün günümüzde physics'in geldiği yer hala ortada. Kimsenin umurunda değil.
Öyle.
Ya varsa açıyorsun. Hı-hı. Yoksa dert bile, farkına bile varmıyorsun.
Doğru.
Evet, Assassin's Creed bir oyun daha duyurdu.
Abi, Unity.
Bitmiyor işte. De. Bu sefer Paris'e geliyormuş.
Ne güzel.
Meraklıları daha olumlu karşıladılar. Çünkü o Karayipler, Marayipler iyice uçmuştu.
Biraz, evet.
Hani birazcık anakaraya dönüşünü. Daha memnuniyetle karşıladılar ama çoğu kişi şey, ben hani okuduğum çevremdeki arkadaşlarımın yorumları, yani öf oldu.
Hı. Yine
bir
aynı
daha,
şey.
Bir daha mı oldu? Baydı birazcık bence.
Doğru. Artık bay demek lazım.
Evet.
Infamous Second Son.
Çıktı.
Evet.
İncelemesi bizde de geliyor. Hmm. Ayrıca Dark Souls 2 çıktı, oynanıyor biliyorsun insanlar. O şey acı veren oyunu hırsla oynuyorlar. Küfür ede.
Çok zormuş.
Metal Gear çıktı yeni bir tane.
O da çıktı.
O oynanıyor. Şey çok, bir hafiften bir oyun. Zaten Mart ayında öyle oluyor ya. Bir oyun dalgası geliyor küçük bir. Onu yaşıyoruz şu günlerde. Oyuncular için oynayacak oyunum kalmadı demeyecekler.
Hı. Macit göreve diyoruz.
Evet, evet. Ya şey bile... Indie game'lerde falan bile hareket var.
Hı hı.
Bir sürü oyun çıkıyor. Zaman olsa da hepsini oynasak.
Ya nerede? Bu kadar abi haberler.
Evet.
Bir şey diyor musun?
Valla ne diyelim Murat, hafta böyle geçti.
Hı.
Kaçırmamaya çalıştık gündem maddelerini. Üçüncü yılı da şey yaptık. kutladık. Biraz uzun oldu o video.
Olsun.
Yapacak bir şey yok. İlginç bir iki video çekildi. Önümüzdeki günlerde yayına girecek birer birer. Yine otomobil de var değil mi?
Var var. Bir tane
otomobil
daha geliyor.
Var. Farklı şeyler, daha önce olmayan şeyler var. Yavaş yavaş.
Gidiyoruz.
Yayına girecek birer birer.
Evet.
Böyle.
Peki Levent abi.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.